SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 6 Haziran 2022 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. 3 Haziran'da yani Mabo gününde uzlaşı haftası bitti ancak SBS ve Avustralya için uzlaşı devam eden bir süreç. Birazdan SBS'in geçen hafta başlattığı uzlaşı eylem planını size tanıtacağız. Programın ikinci yarısında geriatri doktoru İbrahim İzzettin'le yaptığımız röportaj var. Doktor İbrahim İzzettin, Melbourne'da Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Roxbury Park'ta çalışıyor. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Federal hükümet artan enerji maliyetlerini azaltmak için kısa vadede yapılabilecek çok az şey olduğunu söylüyor. Avustralya ile Endonezya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek için diplomatik görüşmeler başladı. Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını bugün açıklıyor. Tabii Kaynaklar Bakanı Madeleine King, hükümetin artan enerji maliyetlerini dizginlemek için kısa vadede yapabileceği çok az şey olduğunu söyledi. Ukrayna'daki savaş ve diğer arz sorunlarının ardından gaz fiyatları yükseldi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yükü hafifletmek için Güneydoğu eyaletlerine daha fazla gazın salınmasına izin verdi. Albanese hükümeti ihraç edilen doğal gazın iç tüketime kaydırılması için harekete geçse bile bunun etkilerinin Ocak ayına kadar hissedilemeyeceği kaydediliyor. King, ABC'ye arzlarını arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarına dair güvence veren ülkenin gaz şirketleriyle görüşmelere devam ettiğini söyledi. Bunların çalışmasına izin verilmeli, ani tepkiler verilmemeli ve daha fazla müdahale etmeye çalışmalıyız diyen King, çünkü dürüst olmak gerekirse bu zamanlarda herhangi bir hükümetin gaz şirketlerinin genel müdürleriyle makul bir şekilde konuşmaktan başka yapabileceği veya yapması gereken pek bir şey yok diye konuştu. İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen da arz konularını görüşmek üzere bu hafta eyalet ve bölge enerji bakanlarını acil toplantıya çağırdı. Avustralya Merkez Bankası'nın yarın artan enflasyonu dizginlemek için politika faizini yükseltmesi bekleniyor. Ekonomistler 25 ila 40 baz puanlık bir artış bekliyor. Geçen ay Merkez Bankası politika faiz oranını 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez arttırmış ve rekor düzeydeki düşük seviye olan %0,1'den %0,35'e yükseltmişti. Bu arada Avustralyalı hane halkları üzerinde artan fiyat baskılarını dizginlemek için önümüzdeki aylarda daha fazla zam beklenebileceğine dair uyarılar var. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralya ve Endonezya'nın Çin'in bölgede daha fazla etki yaratma girişimi sırasında ekonomik bir ilişki kurmak ve barış ve istikrarı sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Dün Başbakan Anthony Albanese ve bir iş heyetiyle birlikte Jakarta'ya giden Wong, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yapıcı diye tanımladığı görüşmelerde bulundu. Wong, Endonezya'nın Avustralya'nın kritik bir güvenlik ortağı olduğunu söyledi.
We share a region. I think everyone understands that we live in a time where the region is being reshaped.
Bir bölgeyi paylaşıyoruz diyen Wong, sanırım herkes bölgenin yeniden şekillendiği bir dönemde yaşadığımızı anlıyor ve önemli olan ülkelerin bölgenin barışçıl, müreffeh ve egemenliğine saygılı kalmasını sağlamak için birlikte çalışmasıdır diye konuştu. Başbakan Albanese bugün Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile diplomatik görüşmeler yapacak. Muhalefet lideri Peter Dutton 10 kadından oluşan gölge kabinesini açıkladı. Ancak kadın kotalarını desteklemediğini iddia ediyor. Koalisyonun son seçimde kadın seçmenlerden önemli bir destek kaybetmesinin ardından gölge kabinedeki kadın bakan sayısı dikkate çekti. Özellikle Jane Hume Gölge Finans Bakanlığı'na terfi etti ve Sarah Henderson da Gölge İletişim Bakanlığı'nı aldı. Öne çıkmaması istenen eski Dışişleri Bakanı Marisa Payne ise Gölge Kabine Sekreteri olacak. Peter Dutton ABC radyosuna kadınların yeteneklerine göre seçildiğini söyledi. Ayrıca Ulusal Parti koalisyonun daha büyük bir bölümünü oluşturduğu için ön saflarda daha fazla yer aldı. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, eyalet çapındaki her kamu sektörü çalışanı için %3 maaş artışının yanı sıra ön saflardaki sağlık çalışanları için $3,000'lık teşekkür ödemesini duyurdu. Bu duyuru yaklaşmakta olan eyalet bütçesinde tek seferlik $4,5 milyar bir fon paketi kullanılarak istihdam edilecek olan fazladan 10 bin doktor, hemşire ve tıbbi destek personelinin üzerine gelecek. Eyaletin en yoğun hastanelerinden bazıları COVID salgını, mevcut grip salgını ve nüfus artışı nedeniyle kronik personel sıkıntısı ve acil servis gecikmeleri yaşadı. Perrottet, fonun eyalet tarihinde sağlık iş gücüne yapılan en büyük destek olduğunu söyledi.
I want to pay special tribute to our health workers who over the last 2 years.
Son 2 yılda insanları güvende tutma ve bize bakma konusunda olağanüstü bir iş çıkaran sağlık çalışanlarımıza özel saygılarımı sunmak istiyorum diyen Perrottet, eyaletimizdeki her kişi için son birkaç yıl zor oldu. Ancak bizim sağlık çalışanlarımız hep ön saflarda yer aldı diye konuştu. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın füzelerle vurduğu Avrupa'dan teslim edilen tankları onarmak ve depolamak için kullanıldığına dair haberleri ortadan kaldırmak için gazetecilere Kiev'deki söz konusu binayı gösterdi. Saldırı Nisan ayının sonundan bu yana şehre yapılan ilk saldırıydı. Rus yetkililer saldırılarda Doğu Avrupa ülkeleri tarafından sağlanan T-72 tanklarını ve diğer zırhlı araçları imha ettiğini iddia ediyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ofisinden bir danışman olan Sergey Leshchenko, tesisin demiryolu araçları üreten sivil bir tesis olduğunu söyleyerek Rusya'nın iddialarını yalanladı.
In the beginning we decided just not to comment it, but when Russian propagandist
başlangıçta yorum yapmamaya karar verdik diyen Leshchenko, ama Savunma Bakanlığı'ndan Rus propagandasının askeri bir tesis olarak kullanıldığı söylenince herkesin görmesi için kapıyı açmaya karar verdik diye konuştu. Söz konusu saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Ukrayna'ya daha fazla uzun menzilli füzeler sağlamaya başlarsa yeni hedeflere saldıracağı konusunda Batı'yı uyardığı sırada gerçekleşti. Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Ovo kasabasında bulunan bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Silahlı kişilerin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere ibadet edenlere ateş açtığı ve kilisede patlayıcıları infilak ettirdiği iddia ediliyor. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari yaptığı açıklamada saldırıyı iğrenç olarak nitelendirerek kınadı. Saldırganların kimliği ve amacı henüz belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırılar devam ediyor. Sadece pazar günü iki ayrı şehirde yaşanan silahlı saldırılarda en az 6 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde ve Tennessee eyaletinin Chattanooga şehrinde yaşanan silahlı saldırılar sonrasında iki partili bir senatör grubu silah yasası reformu için harekete geçti. Demokrat senatör Chris Murphy, CNN'e silah kontrolü konusundaki müzakerelerin kapsamlı bir reformla sonuçlanma olasılığının düşük olduğunu, ancak arka plan kontrollerinin güçlendirilmesini ve kırmızı bayrak, yani kendileri veya başkaları için risk oluşturduğu düşünülen birinin silahlarına geçici olarak el koymasına izin veren yasaların genişletilmesinin görülebileceğini söyledi.
There is just a deep, deep fear for our children right now, and also a fear that
şu anda sadece çocuklarımız için derin bir korku var ve ayrıca hükümetin bu ülkede yetişkinler için en önemli tek şeyi fiziksel güvenliği garanti altına almak için siyaseti bir kenara bırakamayacak kadar temelden çökmüş olduğuna dair bir korku var diyen Murphy, bu yüzden başarı olasılığının her zamankinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak tüm demokrasimiz için başarısızlığın sonuçlarının her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Kısa adı ATO olan Avustralya Vergi Dairesi, işle ilgili amaçlar için COVID-19 testi için ödeme yapan veya kişisel koruyucu ekipman satın alan vergi mükelleflerinin bunu bir kesinti olarak talep edebileceklerini söyledi. Mali yılın sonu yaklaşırken vergi dairesi COVID-19'un vergi beyannamelerini etkilemeye devam etmesini bekliyor. 1 Temmuz'dan itibaren işe gidip gidemeyeceklerini belirlemek için COVID-19 testleri satın almaya zorlanan kişiler artık maliyeti vergi indirimi olarak talep edebilecek. Test için ödeme yaptıklarını kanıtlayan bir kayıtları olması gerektiği belirtilirken, ATO kanıt olarak işverenlerden gelen belgelerle birlikte bir banka veya kredi kartı ekstresini de kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında konuştu.
Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.
Erdoğan ayrıca milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için de şunları söyledi.
Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen çalışmayı tamamladık ve meclisin takdirine sunma safhasına getirdik. Kabine toplantımızın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise gençlerle buluşmasının ardından hatalarının üzerine örtmek için gençlerimizi nankör ilan ederek kolaya kaçanlar bilmez. Ama bugün gençlerimiz yaşadıkları tüm imkansızlıklara ve hayal kırıklıklarına rağmen ülkemiz için çabalamaktan ve çalışmaktan asla vazgeçmiyorlar. Biz de onlardan vazgeçmeyeceğiz ifadesini kullandı. Çankaya Belediyesi'nin lansman toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimler için gençleri işaret etti ve 6 liderin bir arada olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Zaman zaman söyleyebilirler. Efendim masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılık da Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye huzuru getirecek. Türkiye bereketi getirecek. Çalışan Türkiye, üreten Türkiye, alın teri döken Türkiye, gençlerine, kadınlara güvenen bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Önümüzdeki seçimin kaderini kimler belirleyecek? Kadınlar ve gençler. Bir daha söylüyorum. Kadınlar ve gençler. 7,5 milyon gencimiz umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar hem bugünün hem geleceğin güvencesi Türkiye açısından.
Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu bugün bir araya geliyor. Komisyon bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve işbirliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması yapacak. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, dün yaptığı yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan Ahmet Davutoğlu'nun Gezi Parkı davasında şikayetçi olarak yer aldığı yönündeki haberleri yalanladı. Davutoğlu'nun Gezi Parkı davasına hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan Başçı, bu durumun tespiti amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak herhangi bir şikayetlerinin olmadığını da ifade ettiklerini duyurdu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Adalar ilçe binasının açılış törenine katıldı. Babacan, seçim günü geldiğinde oy pusulasında vatandaşlarımız DEVA Partisi'nin altına evet mührünü bastığında Beştepe'de duvarlar titreyecek. Ondan sonrası kolay, bu iş bizde diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir" sözlerine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan sonu gelen her otoriter popülist lider gibi kendisiyle ülkeyi özdeşleştirmeye çalışıyor. Siyasi partiler devlet değildirler, sandıkta kaybedince giderler" şeklinde yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türken Vakfı'na para aktarılmasına yönelik iddialarının haberleştirilmesinin suç teşkil etmediğini ifade eden Adalet ve Kalkınma Partili Mahir Ünal, Rütü'nün verdiği cezadan sonra ağız değiştirdi. Ünal, Rütü'nün 6112 sayılı kuruluş kanununa göre suç teşkil ediyor diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planı diye duyurduğu Türken Vakfı'na ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni belgeler yayınladı. Özcan paylaşımında vakfa 3 soru yöneltti. Özcan'ın soruları, Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'ndan Haziran 2020'de niçin 35 milyon dolar borç aldınız? New York'ta Gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık %5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek? 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız şeklindeydi. Yeni Akit'e 10 Kasım'da Atatürk hakkında tam sayfalık ilan yayınlayıp "olmasaydı da olurduk" ifadesini kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Eyüp Gökhan Öztekin'in eşi 3 korumasıyla Ankara'da bir kafeyi basarak 4 çocuğu darp etti. Dövülen çocuklar arasında Erdoğan'ın danışmanının yeğeninin de olduğu öğrenildi. Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Demiral, emekli olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasete girmiş ve Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun diyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Muhlis Bey, Mithat ve Mirsat, Arap Kadri, Pres Bey ve Medya Hanım gibi unutulmaz tiplemelere hayat veren usta çizer Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti. 1991 İstanbul doğumlu olan Demirci, kariyerine Gırgır ve Fırt dergilerindeki karikatürlerle başlamıştı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 88 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer yağışlı 9, Sydney'de parçalı bulutlu 17, Melbourne'da yer yer yağışlı 13, Adelaide'de sağanak yağışlı 14, Perth'te parçalı bulutlu 19, Hobart'ta sağanak yağışlı 11, Brisbane'da muhtemelen sağanak yağışlı 21 ve Darwin'de de genelde açık 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan SBS'in başlattığı uzlaşı eylem planını size tanıtacağız. Sonra da geriatri ve dahiliye uzmanı Dr. İbrahim İzzettin'le röportajımız var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Mesajlar gelmeye başladı bile. Birazdan mesajlarınızı okuyacağız. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza sizden gelen mesajları okuyarak devam etmek istiyorum. Varcan Sayat Bey, camide içki içildiği resimlerle ispatlandığı halde Erdoğan ne yapsın yani Kılıçdaroğlu gibi yalan konuşup hayır içilmedi mi desin diye sormuş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey, son günlerde sözüm ona dünya lideri İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bu ülkelerin PKK terör örgütüne yaptıkları yardım nedeniyle karşı çıkıyor ve Türkiye artık emir alan bir ülke değildir diyor. Keşke öyle bir ülke olabilsek PKK ve diğer yapılarına en büyük silah desteğini Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiğini sanki başka bir dünya lideri söylüyor. Açıkça çıktı ki NATO, ABD, emperyalizmin taşeronu dur, dünyadaki bütün bağımsızlık isteyen ülkelerin baş düşmanıdır. Dünyadaki bütün siyasal İslam'ın en büyük destekçisidir. O yüzden NATO'dan ayrılmak ilk hedefimizdir. De ben de seni alnından öpeyim demiş Hacı Bey. Şener Akdemir Bey, Amerika Birleşik Devletleri benzer bir mesaj. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak'taki PKK'lılara silah yardımı yaparken bununla birlikte aynı zamanda Yunanistan'a Türkiye'ye saldırtmak için yığınak yaparken Avrupa ülkeleri de açıktan PKK'ya silah yardımı yaparken bizim Millet İttifakı da reisi değiştirmek için hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa'nın yanında yer almaktadır. Benim anlamadığım bu Millet İttifakı Türkiye'nin değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalefeti de biz mi bilmiyorduk demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, Erdoğan hakaret söylemleri çok feci ama bu hakaretleri prompter'dan okuması çok daha feci demiş. Bundan dolayı anlayabiliriz ki bir iç savaş planıdır bu. Bu iç savaşı da kurmuş olduğu Sadat terörist örgütüyle planlıyorlar. Ardından olağanüstü hal, sonra seçim sürecini kendi istedikleri gibi döngüye götürme planlarıdır bu demiş Fatoş Hanım. Şimdi yayınımıza devam edecek olursak uzlaşı haftası geçen cuma 3 Haziran Mabo gününde sona erdi aslında, ancak SBS'te uzlaşı sadece bir haftaya sığan bir eylem değil.
SBS ilerletilmiş uzlaşma eylem planı aracılığıyla Aborjin ve Torres Boğazı adalıların hikayelerini geliştirmeyi taahhüt ediyor. Plan, daha kapsayıcı bir iş yeri yaratmayı ve tüm SBS platformlarında ilk halklar perspektiflerinin görünürlüğünü ve varlığını daha da artırmayı amaçlıyor. My brother has many faces. Some white, some black. Some yellow and olive. Yet he is. is my brother. Şarkı sözlerinde kardeşimin birçok yüzü var. Biraz beyaz, biraz siyah, biraz sarı ve zeytin. Yine de o benim kardeşim diyor. SBS 2022'den 2026'ya kadar ilerletilmiş uzlaşma eylem planını başlatıyor. Dinlediğiniz müzik, uzlaşma eylem planı lansmanında Buja Buja kelebek dansçılarının dans performansındandı. Bu SBS'in 5. ilerletilmiş uzlaşma eylem planı ve ilk halklar perspektiflerinin görünürlüğünü ve varlığını SBS platformlarında ve birden çok dilde her gün daha da arttıracak bir dizi etkinlik ve girişim aracılığıyla SBS'in uzlaşma yolculuğunu hızlandıracak. Julie Nimmo ve David Hua, SBS ilerletilmiş uzlaşma eylem planının yürütme komitesi eş başkanları. Nimmo aynı zamanda NITV'nin Living Black dizisinin yapımcısı, yönetmeni ve yazarı. Bunun SBS için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.
We know that NITV holds a vitally important position in Australia's media landscape as a remarkable force for reconciliation and an essential service for First Nations communities.
NITV'nin Avustralya'nın medya ortamında uzlaşma için dikkate değer bir güç ve ilk halklar toplulukları için temel bir hizmet olarak hayati derecede önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz diyen Julie Nimmo, SBS, NITV'nin içeriğinin geliştirilmesine ve izleyici erişimini hızlandırmaya her zamankinden daha fazla yatırım yapıyor. Bu eylem planı aracılığıyla SBS, ilk halklardan girişimcileri, uzmanları, endüstri profesyonellerini ve yaratıcı yetenekleri desteklemek için kaynaklarını, kapasitesini ve erişimini güçlendirecek. Yerli halk medya sektörünün büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz açıklamasını yapıyor. SBS, etkisi her yaştan insana ulaşan, Avustralya'nın tek ulusal yerli halk televizyon kanalına ev sahipliği yapmakta. Pek çok başarısının yanı sıra, NITV, Avustralya'nın ödüllü ilk yerli animasyon çocuk televizyon dizisi Little J ve Big Cruise'u yarattı ve üretti. Okul öncesi çağlardaki çocukların ilkokula geçişine yardımcı oldu, kültür ve ülke ile hayati bir bağlantı sağladı. İlerletilmiş uzlaşma eylem planının temel gereksinimlerinden biri dönüşüm projesi. SBS'in uzlaşma eylem planı, SBS'in İngilizce, Arapça ve Mandarin dillerindeki televizyon, haber kapsamı ve ulusal yayınlarını güçlendirmek adına programlama yoluyla 60'tan fazla dilde sunulan ses ve dijital hizmetlerinin bir parçası olarak yerli halktan haberler ve bakış açılarını daha fazla işlemeye çalışacak. SBS'in ses ve dil içeriği başkanı ve eş başkan David Hua, uzlaşma eylem planının ayrıca daha kapsayıcı bir iş yeri yaratmaya çalışacağını söyledi.
SBS's ability to tell stories, share truths and champion distinct voices in a multitude of languages and ways gives us a unique responsibility to connect the newest Australians with the custodians of the oldest living culture on earth.
David Hua, SBS'in hikayeleri anlatma, gerçekleri paylaşma ve farklı sesleri farklı dillerde ve yöntemlerle savunma yeteneği, bize en yeni Avustralyalıları, dünyadaki en eski yaşayan kültürün koruyucularıyla bağlama konusunda benzersiz bir sorumluluk veriyor. Tüm SBS platformlarında Aborjin ve Torres Boğazı Adalı hikayelerini, halklarını ve bakış açılarını, gerçekleri kabul etmemizi, bilgiyi paylaşmamızı, kültürleri kutlamamızı sağlıyor, diyor. Tanya Denning Orman, SBS'te yerli içerik direktörü ve bunun SBS'in onlarca yıldır çeşitliliği savunma misyonunun bir devamı olduğunu söylüyor.
It was back in the 80s when SBS first put black journalists on screen.
Orman, SBS'in siyahi gazetecileri ekrana ilk kez koyduğu zaman 1980'lerde bilgisini paylaşıyor. Uzlaşma Avustralya'nın CEO'su Karen Mundine, ilerletilmiş uzlaşma eylem planını uygulayan kuruluşların büyük ölçekte sistematik değişimi yönlendirmeye kararlı olduğunu söylüyor.
Having an elevate rap means taking on a greater responsibility.
Mundine, bir ilerletilmiş uzlaşma eylem planına sahip olmak, daha büyük bir sorumluluk almak anlamına geliyor. İlerletmenin ortakları sürekliliği olacak, mükemmellik için standartlar belirliyor, diyor. SBS Genel Müdürü James Taylor, ilerletilmiş uzlaşma eylem planının en yeni ve en eski Avustralyalılar arasında bir köprü kurmaya devam edeceğini söylüyor.
There's a growing desire amongst Australia's diverse communities to learn more and to connect more with First Nations peoples. Every day at SBS we witness the wonderful impact of the connection that this creates. And we have an exciting opportunity ahead to invest further in bringing communities together in a deliberate, innovative and unprecedented way.
Taylor, Avustralya'nın çeşitli toplulukları arasında daha fazlasını öğrenmek ve ilk halklardan insanlarla daha fazla bağlantı kurmak için artan bir istek var. SBS'de her gün bunun yarattığı bağlantının harika etkisine tanık olduk ve önümüzde toplulukları yenilikçi ve benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya getirmek adına daha fazla yatırım yapmak için heyecan verici bir fırsatımız var ifadelerini kullanıyor.
Mert Balkanlı'dan dinlediniz. Şimdi reklamlara geçmeden önce bir mesaj daha okumak istiyorum sayın dinleyiciler. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: 30 yıldır Mabo'nun ulusu için yapmak istediklerinin Avustralya'nın hükümetlerinin oyalamasını kabul etmek zor demiş Necdet Bey. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum sayın dinleyiciler. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: dünyada milyonlarca çocuk ve insan hastalık, savaş ve açlığın pençesinde zulüm çekip savaşırken, başta emperyalist ülkeler olmak üzere dünya televizyon ve yayın kurumları başkanımız kraliçenin 70. yıl dönümü jübilesinin kutlanma ve tören ve ihtişamını ilk haber olarak veriyor. Tanrım, bu ne yaman tiyatro, bu ne yaman çelişki ve vurdum duymazlık diye soruyor Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz de: Avustralya'da iki Müslüman bakan Kur'an'a el basarak yemin etmiş. Eyvah ki ne eyvah, Avustralya'ya şeriat gelmiş. Atatürkçüler hemen bir Atatürk heykeli bulup şikayette bulunsunlar demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi Melbourne'da geriatrik ve dahiliye uzmanı Doktor İbrahim İzzettin'le yaptığımız röportajı size sunmak istiyorum. Roxbury Park'ta çalışan Doktor İbrahim İzzettin'le söyleşi arkadaşımız Negün Kılıç yaptı.
Melbourne'da yakın bir zamanda göreve başlayan Doktor İbrahim İzzettin, yaşlı dahiliye uzmanı ve aynı zamanda da yine iç hastalıkları, yani genel dahiliye uzmanı olarak da görev yapıyor. Şimdi Doktor İbrahim İzzettin'le yaşlı dahiliye uzmanlığı konusunda yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Merhabalar İbrahim Bey.
Merhabalar.
İbrahim Bey, ben girişte biraz bahsettim ama siz uzmanlık alanlarınızı tekrar detaylıca anlatır mısınız dinleyicilerimize?
Tabii ki. Öncelikle konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim uzmanlık alanım, aslında şöyle anlatayım. Ben bir geriatri uzmanıyım. Aynı zamanda da genel, dediğiniz gibi, genel dahiliye uzmanıyım. Geriatri 65 yaş ve üstündeki hastaların sağlık sorunları, yani tanısı, tedavisi ve sosyal fonksiyonel yaşamları, hayatları, hatta koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bir iç hastalıklar yan bilim dalıdır. Ve onun yanı sıra da benim genel dahiliye uzmanlığım da var. Onun için de ekstra bir eğitim lazım burada. Türkiye'de genelde aslında 5 yıllık dahiliye uzmanlığı yaptıktan sonra, bir 3 yıl geriatri uzmanlığı eğitimi gördükten sonra geriatri uzmanlığını alıyorsunuz. Burada da böyle onun hani işte öyle bir süreç, 8-9 senelik bir süreçten sonra geriatri uzmanlığını alıyorsunuz.
İbrahim Bey, şimdi biliyorsunuz Türk toplumu burada artık 3. 4. kuşak devrede. Dolayısıyla nüfusumuz, toplumumuz da 65 yaş üstü kişilerin sayısı giderek artıyor ve bu alanda da gerçekten bir ihtiyaç vardı ve sizin gibi Türkçe konuşan bir doktora da gereksinim var. Bu nedenle zaten sizi topluma tanıtmak istedim özellikle. Dilerseniz bize biraz da kendinizden bahsedin. Yanılmıyorsam 5 yaşında buraya gelmişsiniz ve burada yetişmiş ve doktor olmuş bir toplum bireyimizsiniz, değil mi?
Evet. Öncelikle teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Tabii bizim amacımız buradaki toplumumuza hizmet etmek. Baştan beri öyle bir idealimiz vardı, düşüncelerimiz vardı. Ben 5 yaşında işte annemle babamla, işte bir abim var, ablam var. Onlar da doktor aslında. Hep beraber buraya geldik. Aslında Tazmanya'ya taşındılar annemler. Annem dişçi, babam da eczacı. Ondan sonra ben işte öğretim yıllarımı, bütün okulumu, ilkokul, ortaokul, ondan sonra lise. Onları hepsini Tazmanya'da bitirdim, okudum. Orada işte bursla beraber tıp fakültesini kazandım. Ondan sonra 2 yıl oradaki Royal Hobart Hastanesi'nde çalıştıktan sonra iç hastalıklar uzmanlığımı devam etmek için Melbourne'a taşındım 2016 senesinde. O zamandan beri işte iç hastalıklar uzmanlığımı burada devam ediyorum, hastanede çalışmaya. İlk olarak Box Hill Hastanesi'nde, ondan sonra uzmanlık sınavlarımı geçtikten sonra 2018 yılında St. Vincent's Hastanesi'nde 2019 yılında orada uzmanlık eğitimimi gördüm. Ondan sonraki süreçte de şimdiye kadar Alfred Hastanesi'nde görev yapıyorum ve uzmanlığımı bu yılın başında, yani Şubat ayında tamamladım ve jeriatri uzmanı olarak mezun oldum.
İbrahim Bey, şimdi hastanelerden bahsettiniz. Hastanede görev yapıyorsunuz Melbourne'da. Toplumumuzda şimdi sizi duyan ve gelmek isteyen, size muayene olmak isteyen hastalar başka yollardan da size ulaşabilir mi? Nasıl ulaşacaklar size?
Ben özel olarak şimdi bu Türk toplumumuzun daha çok yaşadığı bölgede aslında yaşıyorum. Northern Suburbs'da yaşıyorum ve burada özel bir hizmetim var. Özel bir çalışma hizmeti veriyorum. Bunun 2 yolu var aslında. Birincisi, bir jeriatri uzmanı olarak hastalarımızın, insanlarımızın, yani 65 yaş üzeri hastalarımızın evlerine gidip onları kendi evlerinde muayene edebiliyorum. Öyle bir hizmetimiz var ve bu muayene de normal bir muayene değil aslında. Böyle çok kapsamlı, geniş kapsamlı bir jeriatri değerlendirme ya da bizim İngilizce'de comprehensive geriatric assessment dediğimiz böyle bir saatlik bir değerlendirmedir. Ve bunu hastalarımızın evlerinde gerçekleştiriyoruz. Ev ziyaretlerinden ilaveten özel kliniğimiz de bulunuyor. Pasco Vale Road, 1540 Pasco Vale Road'da bulunan, Vic Road'un yanında bulunan Heart West kliniğinde de görev yapıyorum. Orada klinik servisimiz var, özel klinik servisi. Dilerseler hastalarımız bizi orada da görebilirler muayene için.
Evde bakımla ilgili kısım ilgimi çekti. Bu peki Medicare kapsamında olabiliyor mu? Nasıl çağıracaklar sizi eve? Biraz da o konuda bilgi verir misiniz?
Tabii ki. Hastalarımızın tek yapmaları gereken aile hekimlerinden bir başvuru almaları ya da bir referral almaları.
Yani sevk almaları, sevk kağıdı alacaklar.
Aynen, sevk almaları ve yani benim hani özel fax numarama ya da e-mail adresime ya da aslında elden de verebilirler bir sevk kağıdı ya da referral göndermeleri. Ben tabii hastalarımızı Medicare karşılığında ücretsiz bir şekilde görüyorum ve her türlü hani tedavi sürecidir, tanıdır, onların işte sağlık sorunlarıyla yani görmem Medicare karşılığında bulk bill oluyor. Yani kimse, yani hastalarımızdan ek ücret almıyorum.
Toplumda dediğimiz gibi bu açıdan bir açık vardı ve bunun giderilmesi oldukça faydalı. Peki özellikle 65 yaş üstü dediğiniz için mesela huzur evlerinde de görev yapıyor musunuz? Zira oralarda kalan oldukça fazla sayıda toplum bireyimiz de var İbrahim Bey.
Tabii ki. Ben Ottoman Village, yani Osmanlı Yaşlılar Evi'nde de görev yapıyorum. Orada oranın yetkili jeriatri uzmanı olarak görev yapıyorum. Ve hastalarımız eğer yaşlılar evinde kalıyorlarsa ben onları da gidip orada kolaylıkla muayene edip onları da görme hizmetimiz bulunuyor. Yani o da çok mümkün. Yine aile hekiminden sevk kağıdı, referral kağıdı aldıktan sonra o hastalarımızı orada görme imkanımız doğuyor.
İbrahim Bey, şimdi kısaca anlattınız ama jeriatri uzmanlığını biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak nedir, neleri kapsar? Dahili uzmanlığını biliyoruz genel olarak ama jeriatri uzmanlığı tam olarak nedir? Biraz da bunu bize anlatın lütfen.
Tabii ki, çok güzel bir soru. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Aslında yaşlanma bir hastalık değil. Burada İngilizce'de böyle healthy aging diye bir kavram var. Yani sağlıklı bir yaşlanma konsepti. Maalesef bizim toplumda, daha doğrusu aslında Türkiye'mizde de maalesef, yani yaşlılarımızın hani hastalık ve şikayetleri maalesef bazen hani önemsenmiyor artık. Yani bunun da başka sebepleri var. Hastalarımız da aslında bunları normal olarak kabul ediyor ve doktorlara fazla gidip hani bildirmiyorlar sıkıntılarını. Hastalarımızda da fonksiyonel ve fiziksel değişiklikler meydana geldiği için aslında bazen tanıda ve tedavide gecikmeye sebep oluyor. Aslında ilerleyen yaşla birlikte işte dediğim gibi fizyolojik değişiklikler ortaya çıkıyor. Bununla beraber mesela functional decline, fonksiyonellikte gerileme, işte artan komorbidite, mesela işte tansiyon, diyabetes ve buna bağlı ortak ilaç kullanımı ve çoklu ilaç kullanımı, polifarmasi dediğimiz sorun meydana gelebiliyor. Dediğim gibi hastalıkların atipik prezentasyonları bu bazen zor olabiliyor. Kırılganlık, mesela frailty dediğimiz sendrom ve işte bununla beraber ortaya çıkan jeriatrik sendromlar bizim aslında tedavi ve tanı alanımız ve birkaç tanesini hemen kısaca belirteyim. Mesela işte demans ya da bunama dediğimiz unutkanlıklar ve bunun birçok değişik türleri var. Tabii herkesin daha sık bildiği Alzheimer hastalığı, unutkanlığı var. Unutkanlık hastalığı, Parkinson hastalığı var. İşte ama bununla beraber vascular dementia dediğimiz insanların işte tansiyon, diyabetes, kolesterol sorunları olan hastalarımızda daha çok meydana gelebilen bunama çeşidi. Lewy body dementia, frontotemporal dementia dediğimiz değişik türler var. Bunun da yanı sıra işte başka jeriatrik sendromların da birkaç tanesini belirteyim. Mesela delirium, hastanede olan bir bilinç ve zihinsel bir bulandırma gibi bir hastalık. Depresyon, continence, düşmeler, polifarmasi, beslenme bozukluğu, sarkopeni ve kırılganlık. Bu bizim aslında yani uzmanlık alanımızı dahil olan sendromlar. Biz bunlara genel anlamda bakıyoruz. Jeriatri bölüm uzmanlığı da tam bir multidisciplinary bir uzmanlık alanı. Fizyoterapi, yani occupational therapy ve sosyal hizmetler uzmanı ve beslenme uzmanı, diyetisyenin de beraber çalıştığı bir takım olarak bir çalışma aslında. Bunu da belirtmekte yarar var.
Evet, yani bir ekip olarak aslında çalışıyorsunuz.
Evet,
bu arada söylemeden geçemeyeceğim İbrahim Bey. 5 yaşında buraya gelmiş, bütün okullarını burada okumuş, eğitimini burada almış, burada yetişmiş ve bu düzeyde Türkçe konuşan bir doktorla görüşüyor olmak, bu söyleşi yapmak da ayrıca gerçekten takdire şayan. Çok tebrik ediyorum sizi bu Türkçeniz için de ayrıca.
Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Esas ben, kusura bakmayın, yani nacizane bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu bana.
Çok güzel anlattınız. Bu Türkçe nereden geliyor peki? Nasıl korudunuz Türkçenizi?
Valla yani sağ olsunlar annem ve babam ve evde hep Türkçe konuşuyoruz biz. Yani işte televizyonda işte Türkçe kanallara bakıyoruz. Türkçe konuşmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu öyle konuşuyoruz. Ve işte bizim için de yani Türkçemizi, kültürümüzü korumak çok önemli, önde geliyor. Ve ondan dolayı da çok şükür yani işte bir yerlere gelmeye çalışıyoruz yani.
Başarmışsınız Türkçeyi korumayı. Tebrik ediyorum sizi. Ve tekrar bu söyleşi için biliyorum nöbetten geldiniz, uykusuzsunuz, bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için size.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum şimdi. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Avustralya'da geleceği görüp stok yaptığım, biriktirdiğim mumları evin her tarafına yayıp yakarak hem aydınlanıyor hem de ısınıyorum. Çok mutluyum. Gelişmiş ülke denilen Avustralya'da inanıyorum her şey çok güzel olacak demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. İronik bir şekilde mevcut durumu eleştiriyor. Tüm uzmanlar herkesin şirketleri için yeni şirkete geçmelerini önerdiğini tekrar hatırlatalım. Cuma günü öyle bir bölüm yayınlamıştık. Enerji şirketleri değiştirince ortalamada %24'lük bir tasarruf elde ediyorsunuz. Böyle bunun için çeşitli şeyler de var. Web siteleri de var. Karşılaştırmalı web siteleri var. Bunları tavsiye ediyor uzmanlar. Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarının, yani bugün haberlerde dinlediniz, federal hükümetin kısa dönemde yapacak pek bir şey yok gibi görünüyor. En azından söyledikleri o. Ve enerji fiyatları oldukça artacak gibi görünüyor. Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz R.T. Erdoğan'a milletin diliyle cevap vermek isteyen olursa hiç çekinmeden istediğini söyleyebilir artık. Balık baştan kokarmış demiş bu dinleyicimiz. Bir de Kandıralı Rumuzu dinleyicimiz sözde Cumhurbaşkanı R.T.E.'nin söylediklerini Bülent Arıç'ın dediği gibi bir maganda ya da maço bile söylemeye utanır. Onun söylediklerini onaylayanlara acıyorum demiş bu dinleyicimiz. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz eserlerini okuduğum sevmediğim bir yazar olan Aziz Nesin en çok saygı duyduğum sanatçıdır demiş. Diğerleri gibi Müslümanlığa saldırıp Müslüman içinde Müslüman bir biçimde gömülmedi. İki yüzlü sanatçılar gibi değil, cenaze namazı istemedi. Çok dürüst davrandı demiş bu dinleyicimiz. Ve son olarak Fatoş Hanım'dan yine Türkiye tacizci ve tecavüzcüler için cennet vatan olmuştur ve Erdoğan çok iyi biliyor ki artık ne yaparsa yapsın onu destekleyecek %40'lık seçmeni yok artık. Bu sebeple bari var olan seçmen kitlesinin ahlaki durumuna göre kürsü konuşması yapayım diyor demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümüne geçiyoruz. Avustralya ve Türkiye'de futbol ligleri bitti ancak bu sporun bittiği anlamına gelmiyor. Sporda günün en önemli gelişmesi Avustralyalı kadın golfçü Minji Lee'nin Amerikan Kadınlar Açığı kazanması.
I'm speechless. I can't believe it right now. No, it's just super super special and such a great honor and it's
golf dünyasının en önemli turnuvası olarak bilinen Amerikan Açığı kazanan Lee aynı zamanda şimdiye kadar bir kadın golfçüye verilen en büyük ödülün de sahibi oldu. Lee 1.8 milyon Amerikan doları yani yaklaşık 2.5 milyon Avustralya dolarının sahibi oldu kazanarak. Lee Amerikan Açığı kazanan 3. Avustralyalı. Daha önce John Stephenson 1980'de, Kerry Webb de 2000 ve 2001'de Amerikan Açığı kazanma başarısını göstermişti. Teniste ise sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta yani Roland Garros'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal yine şampiyon oldu. Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seri başı Nadal 8 numaralı seri başı Norveçli Casper Rudd'la karşılaştı. İlk kez bir Grand Slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Rudd'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri 6-3, 6-3 ve 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal Fransa Açık'ta şampiyon oldu. Bu Nadal'ın 14. Fransa Açık ve 22. Grand Slam şampiyonluğu. Türkiye'de A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Belçika'yı 3-1 yendi. Filenin Sultanları Ankara'da düzenlenen maçta ilk seti kaybetse de diğer 3 seti alarak rakibini yendi. Türkiye'nin 4 maçta 3 galibiyeti ve 1 yenilgisi var. İtalya, Belçika ve Bulgaristan'ı yenen Türkiye Çin'e yenilmişti. Erkekler Voleybol Milli Takımı ise Avrupa Altın Ligi A grubundaki 3. maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti ve dörtlü finallere kalmayı garantiledi. Futbolda ise UEFA Uluslar C Ligi 1. grup ilk maçında Faro Adaları'nı konuk eden Türkiye Milli Takımı sahadan 4-0 galip ayrıldı. Victoria'daki toplum takımlarımızın bu haftaki maçlarına bakacak olursak Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor evinde Dandenong City'yi ağırladı. Maçı 2-1 kaybeden Anadoluspor bu sezon oynadığı 16 maçta 10. yenilgisini aldı. Victoria'ya ait Kuzeybatı 1. ligindeki Hilalspor yani Wirralsea United Strathmore deplasmanından 4-0'lık yenilgiyle dönüyor. eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers deplasmanda Leicester United'la 1-1 berabere kalırken aynı ligdeki Charlespor yani Hume United evinde Altona East'e 3-1 yenildi. Sayın dinleyiciler, yarın salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız çarşamba günü saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.